Gelecek yılın ÖSS soruları. Engin Şenel, Anfora Yayın Evi, 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 17 Kasım 2007. Bu kitap 108 sayfadır. Okuyan Deren Özcan. 100 küsur sayfalık bir kitapta hayatın gerçeklerini anlatacak bir baba yiğit var mıdır dünyada? Şimdiye kadar yok sanılmıştı ama artık var. Ne Tetris, ne CD, ne internet, ne de zamanımız popüler kültürünün bir parçası olan Google ve Facebook bile böyle bir etki yaratmamıştı insanoğlunda. Elinizde tuttuğunuz bu ulvi kitap sizin için bir çağı kapatıp başka bir çağı açacak. Artık o çağ uzay çağı mı olur, cilalı taş devrimi olur, bunu da sizin potansiyeliniz ve şansınız belirleyecek. Kısacası, geleceğinizin günümüze yansımalarının omurgasını oluşturacak elinizde tuttuğunuz eser. Kıymetini bilin, sonuna kadar okuyun, şifa bulacaksınız ya da sadece güleceksiniz. Her kitap okuyucu için keşfedilecek yeni bir kıtadır. Kimi kıtada adım atılmadık yer bırakmaz. Ön sözü varsa yazarın biyografisini, hatta kitabın basımı ile ilgili detayları bile okur. Kimi daha kıtanın sığ sahillerinde uğraşmaktan sıkılır, keşfetme arzusuna gem vurur. Siz keşfedenlerden olun. Her taşın altına bakın. Mutlaka işinize yarayan bir şeyler bulacaksınız. İlk kitabım, annem Armağan Şenel ve babam Ramazan Şenel'e. Girizgah. Aman da aman, haniymiş, kimler gelmiş de kitabın ilk sayfasını okumaya başlamış. Vallahi çok bahtiyar oldum. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, bu kitabı okuduğuna göre gerçekten zeki olmalısın ya da çok mükemmel zeki taklidi yapabiliyorsun. Neyse, sonuç olarak bir kitap alıp okuyabiliyorsan ortalama bir zeka düzeyine sahipsin demektir ki, bu da senin bu kitabın içinde bulunan bazı hikayelerde gereksiz yere alıngan olmamanı sağlar kanaatindeyim. İtiraf ediyorum, bu okuduğun kağıt yığını vasat bir kitap değil. Mesela eğer yukarıdaki paragraftaki cümleyi anlamak için tekrar okuman gerekiyorsa, o zaman sana naçizane bir öneride bulunmam gerekli. Bu kitabın 28. hikayesinden sonrasını okuma. Eğer halen bu yazının başlığının ne demek olduğunu düşünüyorsan, bu kitabı kenara bir yere ya da kamusal bir alana bırak, başkası faydalansın. Dediğim gibi alıngan olmaman gerekli. Bu kitabı okuyorsan ve erkeksen bu paragrafı okumaya devam et. Yoksa yani hanımsan bir sonraki paragrafa geç. Şöyle söylemek gereklidir. Girizgah kısmının bu satırına kadar sıkılmadan geldiğine göre gerçekten yakışıklı ve zeki bir adamsın demektir. Eğer sıkıldığın halde okuyayım belki bir halta benzeyen bir şeyler söyler diyorsan gerçekten umut dolu ve sempatik bir insansın. Çirkin olabilirsin, bu seni üzmesin. Eğer ulan para verdik herifin zırvaladığı şeylere bak, neyse o kadar para verdik bari okuyalım diyorsan vallahi ayıp ediyorsun. Herif merif ne oluyor öyle yakıştıramadım. Ayrıca cimriliğin alemi yok, bu kadar başarılı bir eserin fiyatı aslında para ile ölçülemez. Unutmamak lazım ki aslında düşüncenin pahası ölçülemez. Ne kadar salakça olursa olsun her düşünce değerlidir, dinlenmelidir ve tarihin bir evresinde mutlaka insanlığın işine yaramıştır ya da yarayacaktır. Eğer hanımsan, kadın, bayan ya da kız yani bir dişiysen bu paragraftan devam et. Şöyle söyleyeyim, ben hayatımda senin kadar güzel, şeker bir hanım görmedim. Şekerci mi baban senin? Bir hanım bu kadar mı zarif, bu kadar mı nazik olur? Ancak eğer bu yazının başlığının anlamını hala düşünüyorsan, o zaman güzelsin ama maalesef zeki değilsin. Olsun, dünyada zeki olmadığı halde sevilen ve sayılan o kadar çok kadın var ki, ne yapacaksın zeki olup? Yok eğer hala ile hala kelimeleri arasındaki farkın ne olduğunu 2 saniyeden fazla düşündüysen lütfen sen de bu kitabı kenara bir yere ya da kamusal bir alana bırak, başkası faydalansın. Ama şimdiye kadar en az 2 tebessüm etmişsen, her cümleyi rahat anlayabildiysen ve bir de akşamları televizyon kumandasına dokunmuyor ve maç izlemeye bayılıyorsan Allah sahibine bağışlasın seni, ne diyeyim. Ez cümle bu kitap sadece bir tebessüm olarak kalacaktır mazinizde. Gerisi de gereksizdir. Ama eğer fazlasını arıyorsanız bu kitap onu da karşılar. Nasıl mı? Her okuduğunuz hikaye ya da yazının içinde, sonunda ya da başında bir gizli cümle, ya sizi açık açık uyaran bir yazı ya da yönlendiren kelimeler vardır. Onu takip edin ve neler olacağını görün. Ciddiyim, deneyin, neler olduğuna bir bakın. Hadi hayırlısı. Bir gezegenin bir günde yok oluşu. Gezegen de olsan beş para etmezsin. Tarih 24 Ağustos 2006. Efendim, bu yukarıda belirttiğimiz değerli tarihte bizim yıllardır Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Uranüs, Neptün, Plüton diye tekerlediğimiz gezegen silsilesi darbe aldı. Oysa ki ne güzel de sayıyorduk yıllarca. Annelerimiz, babalarımız bile ezbere biliyordu bu sırayı. Şimdiki bazı çocuklar bilmese, belki de ilgilenmese bile. Uluslararası Astronomi Birliği, Ağustos 2006'da Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'daki toplantısında Plüton'un statüsünü cüce gezegen olarak belirledi. Yani 1930 yılında keşfedilen bu canımız ciğerimiz 70 yıl gezegen olarak bilinirken birden cüce gezegen oluverdi. Türkiye'de geri durur mu hiç? Bakanlar Kurulu kararı ile Plüton Yozgat'a bağlanarak ilçe ilan edildi. Plüton'a destek kampanyaları düzenlenmeye başladı. Herkes Plüton yazıp 99887'ye SMS atmaya başladı. Bu haber Plüton'da büyük bir infial yaratırken 5 günlük yas ilan eden Plüton hükümeti dünya halkına savaş ilan etti. Peki, gerçekten bunlar neyi değiştirdi? Plüton'un çapı halen yaklaşık 2350 kilometre, halen Kuiper kuşağında, hatta halen gezegen olan bir uydulu dünya ile testis geçercesine 3 tane uydusu bile mevcut. Charon, Nix ve Hydra. Ve emin olunuz, eğer Plütonlular diye bir halk olsaydı bizim bu kararımız umurlarında bile olmazdı. Yüzyıllardır insanlar olarak kendi kendimizi kandırıyoruz. Çevremizdeki nesneleri, diğer yaratılmışları, tarihleri kendimize göre sınıflıyoruz, gruplara ayırıyoruz. Öyle ki bu, canlıları sınıflandırmak bir bilim dalı haline gelmiş. Bu bilim dalına da taksonomi deniyor. Hatta üçe ayrılıyor, alfa, beta ve gamma taksonomi diye. Mesela bu bilim dalına göre maymunun bile 250-300 arası türü mevcut. Sonuçta kıçı bütün bir ömür boyu açıkta dolaşan bu hayvanın hiç umurunda olmasa da onu türlere ayırmayla nafakasını sağlayan, hatta bu uğurda hayatını harcayan insanlar bile var. İşte bu insanoğlu inanılmaz bir yaratıktır Mirim. Yarın Allah korusun bir göktaşı, dünya denen bu şimdilik gezegene, yarın belki buna da cüce gezegen ya da gondol falan demeye kalkarlar pek mühim bilim insanları, çarpsa bu kıçı başı açık, başı bozuk maymunlarla aynı akıbeti paylaşıp, terk-i diyar edip imamın kayığına bineceğiz ama yine de kuyruğu dik tutup onu bunu sınıflayıp ona buna bok atıyoruz. Bu tür burada olmamalı. Bunu şu cinse sokalım. Bu gezegen bu kuşağa büyük gelir. Buna dev diyelim. Aman da bu güneş burada iyi durmadı. Ona soba diyelim. Dünyada odun olsun. Yarın bir tarafımıza sokarız mantığı. Doğru bir mantık değildir. Hemen terk edilmelidir. Diyeceksiniz ki, azizim sen niye takıldın bu ayrıntılara? Adamlar ne güzel işlerini yapıyorlar. Hem canlı cansızları sınıflamak karışıklıkları önler. Daha iyi tanımlamayı sağlar. Diyebilirsiniz, özgürsünüz. Ayrıca söylediğiniz gayet de doğrudur ama ne yapayım, asabiyim, takılırım ben. Bu dünyada insanın insana yaptığını hiçbir canlı diğerine yapmaz. Düşünsenize, milyonlarca insan bir ülkede hastalıktan, açlıktan kırılırken başka bir ülke, Mars ya da diğer bir gezegendeki bir iki taşı fotoğraflamak için milyarlarca dolar harcıyor. Diyeceksiniz ki, bilimsel gelişmeler, insanlığın geleceği, yeni dünyalar keşfetme arzusu ve bunun gibi falan filan. Benim bu laflara karnım toktur maalesef. Ben sabit fikirliyim efendim. Günümüze bakarım. Gününü düzeltmeyenin, geleceğini düşünmesinin mantığını kimse anlatamaz bana. Önce halledersin bu gezegendeki sorunları, güllük gülistanlık yaparsın ortalığı, ondan sonra başka gezegen mi ararsın, yıldız savaşları mı oynarsın, gerisine karışmam. Dünya lideri olmak insanlıktan geçer azizim. Sürekli silahlanmaktan, herkesi düşman edinmekten, korkuyla sindirmekten ya da yeni bir gezegen keşfetmekten değil. Dert babası. Hınca hınç dolu bekleme salonunda sıkıntıyla beklenilen dakikaların ardından isimleri okundu. Ahmet Bey ve Fatma Hanım. Sekreterin yanına gittiler. Doktor Bey poliklinik odasında sizi bekliyor. Koridorda yol almaya başladılar. Her yer hasta, oda kapı. Dertlerini nasıl söyleyeceklerini düşünmeyle geçen günlerin ardından şimdi de poliklinik odasını bulmaya çalışmak. Of ki ne of. Fatma, işte bu oda olmalı dedi. Ahmet başıyla onayladı. Kapıyı çaldı. İçeriden ses gelmedi. Kapıyı açtı ve içeri girdi. Fatma da arkasından. Masanın arkasında yere eğilmiş kaloriferin vanasını kurcalayan bir adamı gördüler önce. Ahmet, pardon, işiniz varsa biz şey etmeyelim efendim. Adam kafasını kaldırdı. Gözünün önünde yüzüne göre hayli küçük duran gözlüğünü arkaya oturttu. Yok canım, kaloriferin ayarına bakıyordum da buyurun şey ettirin. Oturabilir miyiz? Tabii ki oturun canım, ne olacak? Fatmacığım, kapat canım kapıyı. Adam hafifçe öksürdü. Daha sonra gözlüğünü tekrar düzeltir gibi yaptı. Fatma Ahmet'e hadi konuş artık der gibi kaş göz işareti yaptı. Ahmet de hafifçe öksürdü. Benim adım Ahmet, eşimin adı da Fatma. Güzel, benim adım da Rıfkı. Şimdi bizim sorunumuz şu, aslında... Rıfkı koltukta geriye yaslandı. Sorun mu? Evet, nedir? Bizim, nasıl desem, çocuğumuz olmuyor. Olmuyor mu? Olmuyor. Aslında ben pek ailevi mevzulara girmeyi yapım bakımından sevmem. Aman canım, biz de size anlatmayacağız da kime anlatacağız? Sonuçta derdimizi bir şekilde paylaşıp çözüm bulmamız lazım. İyi, peki. Kaç yıldır evlisiniz? Ahmet Fatma'ya bakarak gülümsedi, elini uzattı. Fatma Ahmet'in elini sıktı. 10. yıla girdik. Kaç yaşındasın yani? 40. Ve çocuğunuz olmuyor. Evet, maalesef. Kısırsın yani. Ahmet ve Fatma birbirlerine şaşırarak baktı. Ahmet ne diyeceğini bilemedi. Öyle diyorsanız. Kusura bakma, bizim oralarda öyle derler. Kısırsan kısırsındır yani. Bunda gücenecek bir şey yok. Doktora gittiniz mi hiç? Yok, gitmedik. Aslında bizim diğer problemimizle de ilgili biraz bu. Nasıl yani? Bizde 2-3 yıldır cinsel yönden soğukluk var. Olmaz. Yok vallahi var. Olamaz. Vallahi billahi soğukluk var. Rıfkı yerinden doğrularak öne doğru geldi ve hafif eğildi. Olmaz, olamaz derken soğukluktan bahsetmiyorum. Yahu cinsellikten bahsediyorum. Sizin aranızda cinsellik olamaz. Ahmet ile Fatma yine şaşırarak birbirlerine baktılar. Ahmet biraz da bozularak sordu. Pardon, neden olmazmış? Çünkü siz kardeşsiniz. Fatma ile Ahmet daha da şaşırarak birbirlerine baka kaldılar. Ahmet o anlarda Fatma ile akraba olduğunu aklından geçirdi. Ama Fatma amcasının kızıydı. Hem doktor nereden bilecekti onların akrabalık durumunu? Rıfkı'ya şaşkınlıkla bakarak sormaktan kendini alamadı. Pardon hocam, nasıl yani? Rıfkı sırıtarak bakıyordu. Şaka yapıyorum yahu, filmlerde derler ya hani. Yani bizim aramızda cinsellik olamaz diye bir şey yok. Var. Nasıl var ya? Yahu şu kadına baksana kardeşim Allah aşkına. Bu suratla nasıl olacak bu iş? Kadının suratı sirke satıyor kardeşim. Fatma ile Ahmet iyiden iyiye şaşırmıştı. Ahmet kızgınlıkla şaşkınlık arasında dolaşırken Fatma kendini tutamadı. Nasıl konuşuyorsun kardeşim, sen manyak mısın nesin? Rıfkı hiç bozuntuya vermeden koltuğunda arkaya yaslandı. Gözlüğünü düzeltti. Gerçekler acıdır hanımefendi. Kocanızla aranızdaki sorunun temeli maalesef sizin gudubet suratınız, maalesef. Ahmet afallamaktan kurtulduğu anda parlayıverdi. Ne diyorsun sen yahu, deli misin nesin? Ne kadar şey olsa da bahsettin benim karım. Fatma Ahmet'in konuşmasındaki şeye takılmıştı. Ne demek şey olsa ya? Ne demek istiyorsun? Ben ucube miyim, çirkin miyim? Ne demek yani? Öyle demedim hayatım, yanlış anladın. Yok, ben anlayacağımı anladım. Benim çirkin olmam mı yani senin beceriksizliğinin nedeni? Yani sen hiçbir halt yapamıyorum demiyorsun da benim çirkinliğime mi bağlıyorsun? Tebrik ederim seni. Seni yanlış tanımışım şimdiye kadar. Aferin Ahmet sana. Beceriksizliğim mi? Ben mi beceriksizim? Sen dur beton gibi, sonra benim beton gibi olmamı bekle. Oh ne âlâ memleket. Her şeyi devletten bekleme hanımefendi. Yazıklar olsun Ahmet sana. Koynumda yılan beslemişim yıllardır. Rıfkı ellerini havaya kaldırarak yüksek sesle konuşmaya başladı. ''Susalım, susalım arkadaşlar. Böyle söylemlerle somut bir yere varamayız. Birbirinizin ipliğini pazara çıkararak bir yere gelemezsiniz. Ahmet kardeşim, bu Güzide Hanım'a haksızlık etmeyin. Sevgi saygı çerçevesinden dışarıya çıkmayalım. Rica ediyorum.'' ''Affedersiniz. Neyse Ahmet kardeşim, sana soruyorum. Buyurun. Sen kardeşim, bu değerli hanımefendi ile izdivacınız vuku bulduğunda aranızdaki münasebette herhangi bir sorun var mıydı? Evlendiğimizin ilk yıllarında mı? Tabii ki. Yok, her şey normaldi. Peki, merakımı cezbeden şu ki, acaba... Nedir? Zaman içinde bazı değişiklikler olmuş olabilir mi sizde? Nasıl yani? Tercihlerde bir değişiklik olmuş olabilir mi? Ne gibi? Ne demek istiyorsunuz? Öf, Ahmet sen de arif ol kardeşim. Yani zaman içinde sende bir geylik guyluk olmuş olabilir mi? Gey guy mu? Homo sapiensin, sapiens olmamış hali. Dünyanın bin türlü hali var. Olur mu? Olur kardeşim. Olmuştur belki, tercihlerinde bir değişiklik olamaz mı yani? Ahmet birden ayağa fırladı. Fatma'yı elinden tutarak kaldırdı. Ya bu adam manyak Fatma, gidelim buradan elimden bir kaza çıkmadan. Yoksa katil olacağım. Sinirle dışarı çıktılar. Kapıyı sert bir şekilde çarptılar. Ahmet sinirinden köpürüyordu. Fatma ise onu sakinleştirmeye çalışıyordu. Ulan ben böyle manyak bir herif görmedim. Hay sana tıp diploması verenin. Şikayet edelim canım. Böyle terbiyesiz bir adamı çalıştırmasınlar. Bırak Allah'ından bulsun şerefsiz herif. Rıfkı ise gayet sakin, istifini bozmadan masanın altına eğilmiş kaloriferin vanasıyla oynuyordu. Fesupanallah, angut familia, gelmişler şurada seksüel dertlerini anlatıyorlar. Bana ne senin ailevi mevzularından gerizekalı herif. Git derdini doktora moktora anlat. İşimden de geri bıraktılar beni. Ulan bu peteğin hiçbir sorunu yok, vanayı açınca ısınıyor işte. Bu doktor neyine bakmamı istemiş anlamadım yahu. Örümcek Baba. Çizgi roman diyarı mükemmel bir alemdir. İnsanı rahatlatır. Yaşadığı dünyanın dışında başka bir gezegende huzurla dolaşmasını sağlar. Çizgi roman karakterlerinin kimliğine bürünür, köy köy, diyar diyar, galaksi galaksi dolaşır, yeni şeyler keşfedersiniz. Çok rahatlıkla söyleyebilirim ki 5-6 yaşlarından beri çizgi roman okurum ve çizgi roman okumadan büyüyen bir nesle aşina değilim. Çizgili mecmua okumayan neslin mutlaka bir kayışı kopmuştur açıkça söyleyeyim. 8-9 yaşlarındaki en büyük keyfim cumartesi ve pazarları sabah erken kalkıp çizgi roman okumaktı. Bunlar hem gazetelerin verdiği, ki o dönem çizgi roman ilavesi vermek tiraj artırmanın bir yoluydu, gazeteler sürekli kitaplar, ansiklopediler veriyordu. Evlerin çoğunda da bu dönemden kalma kitap ve ansiklopedi yığınları mutlaka bulunmaktadır. Ana Britannica, Baba Britannica, Sözlükler, Redkitler, Tentenler, Tom Mix Texaslar, Sağlık Kitapları. Eklerden hem de babamın alıp da gece yastığımın yanına koyup benim sabah bulduğum mecmualardan oluşuyordu. Çok çizgi roman okudum, itiraf ediyorum. Dışarıya sattığım birçok bilgiyi de çocukken bu dergilerden edindiğimi de söyleyeyim. Özellikle Tenten ve Redkit, Lucky Luke tamamıyla bir bilgi bombardımanıdır. Ama bir çocuğun hayal dünyasını geliştirmek isterseniz Marvel okutun derim. Marvel dünyasına giren çocuk iflah olmaz, bir hayal dünyasının da sahibi olur. Sonra o çocuk ya iyi bir mevkide yaratıcı zeka dolu projelere imza atar ya da şansınızı başka bir çocukla denemenize neden olacak kadar hayal içinde yaşayan bir kişilik halini alır. Marvel kahramanlarının en delikanlısı Gümüş Kayakçı, Silver Surfer'dır. Bilen bilir, Fatih'in fedaisi Kara Murat misali, gezegenini ve insanlarını savunmuş ve bu uğurda bir zalim zorba olan Galactus'a köle olmuştur. Bu arada sevgilisi Shalla Bal'dan da uzak düşmüştür. Zira Galactus aralarına görünmez bir set çekmiştir. Yani tam bir arabesk sevda masalı. Gümüş Kayakçı insanoğlunun yanlışlarını, yaşayışını o kadar güzel sorgular ki bu kahramanımız çoğu kez sözleri ile bizi şaşırtır. Dünyaya hakim olan insanoğlu, barışa yabancı, kendi atsız korkularının örümcek ağına yakalanmış bir tutsak. Bütün kahramanlar ABD'de ortaya çıkarlar. Büyük kentlerde zıplarlar, hoplarlar. Aslında bu sadece dünya çizgi roman ve film sektörü orada olduğu için değildir. Bu kahraman geçinen adam ve kadınların üstün güçleri bizim gibi ülkelerde sökmez. Düşünün ki Örümcek Adam Ankara Kızılay'da. Bu adam hayatı boyunca o gökdelenden diğerine zıplaya atlaya vaktini geçirmiş. Kızılay'da nereye zıplayacak, nereye ağ atacak? Atsa atsa Atakule'ye ağ atar ve attığıyla kalır. Oturur çekirdek çitlemeye başlar. Örümcek Adam Türkiye'de ortaya çıksa başka neler olur? Sayfa 25. Örümcek Adam'ın Ankara'ya gelişi ve cennet vatanımıza yerleşmesi törenlerle kutlanır. Bu törenler çerçevesinde gündüz havai fişekler atılır, balonlar, toplar binalardan boca edilir. Hükümet, Örümcek Adam'ın gelişinin kendi başarısı olduğunu, enkaz devraldıkları halde ülkeyi cazibe merkezi haline getirdiklerini, öyle ki Örümcek Adam'ın bile o kadar ülke varken ülkemizi tercih ettiğini belirtir. Bunu diğer süper kahramanların ziyaretlerinin izleyeceği söylenir. Muhalefet ise Örümcek Adam'ın gelişinin Türkiye'ye yarar sağlamayacağını, düşmanlarının da bölgeye çekilmesine neden olarak kaos ortamına yol açacağını iddia eder. Basının manşetleri değişkendir. Örümceğin gelişi Türkiye ekonomisine yarayacak. Örümcek AB kapısını açacak. Terörle mücadelede örümcek gücü. Turizm örümcek ile canlanacak. Örümcek Adam Müslüman mı oldu? Örümcek Adam sünnet olacak mı? Bir de böcük mü besleyeceğiz? Örümcek siyasette. Örümcek Adam İstanbul'da gösteri yapması için ikna edilir. Bütün televizyon kanalları, canlı yayın arabaları, ekipleriyle olay yerine gelir. Örümcek gösterisine başlar ancak ağ atarak sallanması için kurulan platformun sağlam olmaması nedeniyle örümcek trafiğin en yoğun olduğu alanlardan birine düşer. Freni patladığı için ters yöne giren bir tırın altında kalmaktan örümcek hisleri sayesinde son anda kurtulan örümcek kendini yayaların yoğun olarak bulunduğu bir yola atar. Ancak burada da onu kötü bir sürpriz beklemektedir. Üzeri kartonla örtülmüş bir kanalizasyon çukurunun üzerine düşmüştür. Akıntı örümceği sürükler götürür ve kendisinden bir daha haber alınamaz. Örümceğin yakınları May Hala ve Mary Jane'e başsağlığı dilenir ve bu konuya bir daha değinilmez. Öldüğü yerdeki ağları toplanarak bölge demirlerle çevrilir ve zamanla ağların yanında tülbent ve bez parçaları bağlandığı görülür. Sonunda bölge Örümcek Baba türbesine dönüştürülür. Diğer süper kahramanların da cennet vatanımızda ortaya çıkmayışları benzer nedenlerden dolayıdır. Gümüş kayakçı İstanbul ziyaretinin ilk gününde kayağını kapkaça kurban verir. Kozmik güçleri de geri almaya çalışır ancak artık çok geçtir. Kayak kaportacı Rüstem tarafından parçalanmış ve çelik jant yapılmıştır. Fantastik Dörtlü'nün yanan ateşli elemanı Human Torch dönercide işe girmiştir. Çünkü kimse kendisini iplememektedir. Eli kolu uzayan eleman ise Mr. Fantastic zaten senin elin kolun uzun diye potansiyel hırsız muamelesi görmekte, toplum içine çıkamamaktadır. O da çilingirde işe girmiştir. Görünmez kız, The Invisible Woman, yanlışlıkla erkekler hamamında görünür olmuştur ve artık kendisinden haber alınamamaktadır. Taş Adam ve Örümcek Adam'ın belalısı Kum Adam, Sandman, bir müteahhitin yanında amele olarak işe girmişlerdir. X-Men mutantları toplumdan dışlanmış olarak ayrı bir köyde yaşamlarını sürdürmektedirler. Kimisi de üstün özelliklerini yasa dışı gayelerde kullanmaktadırlar. Bu yüzden bir kısmı da linç edilmiştir. Superman, şehre ilk geldiğinde şehrin girişine asılan "Şehrimize hoş geldin Superman, belediye başkanı" pankart yazılarının parlak olsun diye kriptonit ile yazılması sonucu bayılır. Hastaneye götürülen Superman'in bulguları normal insandan farklı olduğundan telaşa düşülerek yoğun bakıma alınır. Burada uygulanan işlemler sonrası Superman'in sağlık sigortası olmaması nedeniyle hastanede rehin kalır ancak o aşırı dürüstlüğünden kaçmaya çalışmaz. Odasında mel mel oturarak yetkililerden yardım bekler. Superman'e yeşil kart çıkması için kampanyalar başlatılır. Ancak nüfus kağıdı olmadığı anlaşılan Superman sınır dışı edilir ve potansiyel ajan gibi muamele görür. Ez cümle, bu memleketten süper kahraman falan çıkmaz. Çıkamaz kardeşim. Biz kahramana prim vermeyiz ki bırakın süper olsun. Vasat ve vasatın altını severiz biz. Öyle de yaşarız. Fazla çağdaş dünya. Sürekli olarak eğitim sistemimize laf atılır ya, esasında şunu söylemek gerekir ki devrimizin çağdaş dünyasında hiçbir eğitim sisteminin yeterli olduğu iddia edilemez. Her gün milyonlarca sayfanın değiştiği, bir an gördüğünüz bir bilginin göz kapayıp açana kadar demode olduğu bir ağ yumağında bir eğitim sisteminin yeterli olması olası mıdır? Tabii ki imkansız. Artık her şey geçmişten daha çabuk tüketiliyor. Dünün XP'si Vista olup sizi dumur edebiliyor. Dumur etmekle de kalmıyor, sürekli önceki öğrendiklerinizi unutmanızı istiyor. Yani aslında hiçbir şey beklendiği gibi gitmiyor. Müzik çok çabuk tüketiliyor. Teknoloji bizimle adeta dalga geçerek ilerliyor. Dalga geçerek diyorum, zira bugünün en modern cihazı yarının en ilkeli olabiliyor. Cebinizden çıkan banknotlar ise size armağan kalıyor. Modası yıllardır geçmeyen ve geçemeyecek şeylerden biri ise internet. Hala insanlar elektronik posta okuyor, bir şeyler download ediyor, indiriyor. Bundan 50 yıl önce adamın birine gelecekte bir insan evladının ışıyan ve gözlerini her saniye daha da bozan bir ekranın karşısına geçip dakikalarca, hatta saatlerce bir kutucuğun renkle dolmasını bekleyeceğini ve sonuçta da eline geçenin somut bir şey olmayacağını söylesek, bu adamcağız doğal olarak bize deli derdi. Ama şimdi internet ve bilgisayar hayatımızın büyük bir bölümünü işgal ediyor. Öyle ki chat, sohbet yaparken uyuyakalan arkadaşlarımız bile var. Herkese ASL gönderip cevap alamayıp bitap düşen bünye kendini klavyenin üstüne koy veriyor. İnternetin pek çok yararı olmasına karşın ayrıca bildiğiniz gibi tuhaf yönleri de var. Örneğin hiç ummadığınız bir zamanda bilmem ne kadar kazanma şansı yazılı bir pencere çıkıyor karşınıza. Pencereye tıkladığınızda açılan sitenin olayla hiçbir alakası olmadığını sonradan anlıyorsunuz. Bunun haricinde bilmem kaç kontör kazandıran, bilmem ne hediyesi veren siteler de var. Bir de internete sonsuz güveni olanlar var. E tabi ne yapsın insanoğlu, teknolojinin ondan daha üstün olduğunu ve her zaman haklı olabileceğini düşünüyor. Bir örnekle konumuzu daha anlaşılır kılalım. Yakından tanıdığım biri saatlerce kendisine bedava kontör yüklemeye çalıştı. Yükleyemeyince ise söylediği sözler şunlardı. Abi adam burada anlatmış açık açık nasıl yapılacağını ama salaklık ben de yapamıyorum, bir türlü olmuyor, bir de şöyle deneyeyim. Siz böyle olmayın arkadaşlar ya da olacaksınız bizden uzak olun. Mümkünse tanışmamış, sohbete karışmamış olalım. Her ne kadar da dünyanın en gelişmiş canlıları olduğumuzu söylesek de buna uygun davrandığımızı söylememiz çok zor. Taş devrinde hiçbir az gelişmiş insan saatlerce o zamanın en modern eşyası olan av gerecinin karşısına geçip hayatının en değerli anlarını onunla harcamıyordu. Şimdi aşklarımızı bile neredeyse online, çevrim içi yaşıyoruz. Öyle ki yüzünü görmediği, sesini duymadığı halde sadece yazdığı birkaç cümle ile tanışan ve hatta birbirlerine aşık olanlar bile var. Konuyu daha iyi açıklamak için bunu da gerçek bir olayla örneklendirelim. Geçenlerde arkadaşlarımın en zekilerinden biri aylardır sohbet ettiği, yüzünü bile görmediği ancak sesini indirdiği bir wave, ses dalgası dosya sayesinde biraz parazitli de olsa duyabildiği bir hanım arkadaşımıza aşık oluvermişti. Neyse ki kızcağız kendisini arkadaşımıza tarif etmişti ve hiçbir yanlışlığa mahal vermeyecek şekilde tanınmasını sağlayacak ipuçları göndermişti. Şöyle ki arkadaşımızın delice kara sevdaya tutulduğu bu hanım arkadaşımız mavi gözlü, sarı saçlıydı ve etrafındaki kamuoyu tarafından o istemediği hatta başkasına benzetilmekten nefret ettiği halde ısrarla Kamuran Diaz'a benzetilmekteydi. Benim değerli arkadaşım ise bu benzerliği duyduğu dakikayı kovalayan saatler, günler ve hatta haftalar boyunca sürecek olan bir çalışma başlattı. Öncelikle Kamuran Diaz'ın filmlerini edindi. İnternet sayesinde tüm resimlerini ve birçok kişinin bilmediği ayrıntıları, bilgileri topladı. Böylelikle aşık olduğu hanım hakkında daha çok şey öğrenebilecekti. Sanki bu kızcağız Kamuran Diaz'ın klonlanmış bir kopyasıymış gibi. Aylar geçti. Arkadaşımız artık aşkıyla telefonla da konuşabiliyordu. Tek bir şey eksikti. Görüşmek, yüz yüze tanışmak. Acaba kız onu beğenecek miydi? Ses tonu aslında telefondakinden inceydi ve kıza fazla nazik gelebilir miydi? Sigarayı da bırakalı bir yıl olmuştu ve sesi sanki daha da incelmişti. Acaba uyuşuk muydu? Saçını o ünlü futbolcu gibi mi kestirmeliydi bizce? Yoksa o ünlü şarkıcı gibi özgür mü bırakmalıydı? Tek suçlu stajlardı. Sürekli çalışmak, kaba etlerine 96 kiloluk basınç yapmak aynı zamanda karın çevresinde yağ birikimine de neden olmuştu. Arkadaşımız buluşmaya kalan son birkaç günde bunlara benzer binlerce soruyla adeta beynimizi kemirdi. Buluşma günü ve saati gelip çattığında arkadaşımızı arkasından su dökerek ve atrofik beynini Allah'a havale ederek sinema randevusuna uğurladık. Arkadaşımız son gün stresinden tüm tırnaklarını kemirmiş ve nihayetinde yeniden sigara içmeye başlamıştı. Gidişinden yaklaşık 2 saat sonra arkadaşımızı cep telefonundan aradık. O bize kendisinin evde olduğunu söyledi. Şaşırdık. En kısa film bile ortalama 2 saat sürerdi. Acaba kısa metrajlı bir şey mi izlemişlerdi? Arkadaşımıza "Ne yapıyorsun?" dediğimizde cevabı "Ders çalışıyorum" oldu. "Randevu" diyecek olduk. "Zaten o kız bana göre değildi dostum." cevabı geldi. Şaşırdık. "Ama hani aşıktın?" "Ne aşkı hocam? Bu yaşta aşk mı olurmuş?" "Hani Kamuran Diaz?" diye cümleye başladığımızda ise olayın iç yüzü aydınlandı. Aslında kız arkadaşımız değerli film sanatçısı Hollywood'un şirin kızcağızı Kamuran Hanım'a değil, başka bir değerli hanım sanatçı olan Whoopi Goldberg'e benziyordu. Saçları sarıydı ama boyaydı. Göz rengi gözlüklerinden seçildiği kadarıyla siyahtı. Mavi renk ise kızın sohbet ettiği günlerde kullandığı ama süresi dolduğu için attığı lenslerinin rengiydi. Arkadaşımız ise kendisini Kamuran Diaz'ın klonuyla görüşeceğine öyle inandırmıştı ki kızcağız kendisinin sanal sohbet ortamında tanıştığı kız olduğuna arkadaşımızı bir türlü inandıramamıştı. Kıza bir an dalgınlıkla ayıp edip "Ama Kamuran Diaz" deyince kız "Gözlüklerim olmayınca çok benzetirler beni ona ama şimdi lensi çıkarınca biraz farklı görünüyorum" demişti. Yani teknolojinin meyvesi olan bu aşk çok kısa sürmüş ve maalesef hüsranla sonuçlanmıştı. Ez cümle her ne kadar teknoloji hayatımızı gerçekten kolaylaştırsa da bizim asosyalleşmemize, yalnızlığa itilmemize, çevremize karşı bir o kadar da anlayışsızlığa ve vurdum duymazlığa savrulmamıza yol açıyor. Umarım gelecekte tüm bu gelişmeleri sosyal hayatımızla bütünleştirip onları daha etkin kullanmayı öğrenebileceğiz. Ümit ediyorum ki yarın çocuklarımız bize nasıl dünyaya geldiklerini sorduğunda onlara cevabımız hala leyleklerin getirdiği olacaktır. Kasvetli ve soğuk bir günde, sıkıcı ve stresli bir iş günü sonrası seni hızı fevkalade düşük ama bir o kadar da pahalı olan ADSL internetten indirdik yavrum cevabı ise çağdaş ama bir o kadar da vahim bir cevap olacaktır. Serseri sümük. Sizin hiç nereden geldiğini bilmediğiniz ve bir türlü kurtulamadığınız bir sümüğünüz oldu mu? Vallahi benim oldu. Hazır çorbaları yıllarca sadece reklamlarındaki kupaları için sevdiğimi anladım. Küçük yaşlarda beynime kazınan güzel bir hazır çorba reklamı şarkısı vardı ve hatta arkadaşlarımdan biri çorbanın markası "Boklu çorba" diye söylerdi bu şarkıyı. Biz de gülerdik. O da biz güldükçe gaza gelir, bıktırana kadar tekrarlardı. Çorba gaytalı olsa da olmasa da sonuç değişmezdi. Ben o şarkıya ve reklamdaki kupadan çorba içilen sahnelere hayrandım. Zira bu sahnelerde kızlı erkekli çorba içen herkesin suratında neden olduğunu anlamadığım bir gülümseme mevcuttu. Mutlu Mesut, romantik romantik yağmurdan kaçan çift, ardından eve geliyor, çorba içiyor ve sevinçleri nedense katlanarak artıyordu. En sonunda bilmem kaç çorba alana bir bardak kampanyası ile hayran olduğum şeye sahip oldum. Sıcak, dumanı tüten ve kendi kupasında hazır çorba. Ancak ben hiçbir zaman tabaktaki çorbanın tadını bulamadım ve kupadan çorba içmeye kendimi zorlamama rağmen ısınamadım. Hem bardaktan çorba içilir mi yahut tabak dururken? Tabaktan da kahve mi içeceğiz? Aslında reklamlarda hoş bir şekilde sunulursa neden olmasın? Sümüğe az sonra değineceğiz, unutmadım, merak etmeyin. Şimdi devam edelim. Üniversite yıllarımda öyle tanıdıklarım vardı ki bir sabah beni gördüklerinde boynuma sarılırlar, "Nasılsın? Ne haber? Günaydın? Keyifler nasıl?" ve bunun gibi girizgahlar ile konuya girip sonra çekip giderlerdi. Ertesi sabah gördüklerinde ise hiç tanımamış gibi tek bir kelime bile konuşmadan yanımdan geçerlerdi. Daha sonra bu insanların herkese böyle davrandıklarını duydum. Yani böyle asosyal. Daha doğrusu sadece işi düştüğünde sosyalleşen, ihtiyacı görülünce de otizmine geri dönen manyak bir kişilik örüntüsüne sahip bünyelerdi. Aynı seviştikten sonra hemen giyinip işine gücüne bakan sevgili gibi. Eğer çevrenizde böyle insanlar varsa onlardan hemen uzaklaşın. En korkulacak kişilik bir anı bir anına uymayan, her gün tekrar tanımanız gereken kişiliktir. Sizi yorarlar, sizin etinizden, sütünüzden yararlanırlar ama size maddi manevi hiçbir şey vermezler. Negatif enerji yayan, gelişmemiş ilkel bir insanımsı türün üyeleridir bunlar. Sümüğe az kaldı. Neden insanlar sürekli başkalarının üzerinde egemenlik kurmak isterler ya da daha özgül, spesifik yerine kullanalım, olmak gerekirse neden siyasetçi, devlet adamı olup yönetimde görev almak için uğraşırlar? Sadece güç sahibi olmak isteği ile açıklanabilir mi bu ihtiras? Günümüzde revaçta olan popüler devlet adamlarına bakalım. Hemen hepsi önemli mevkilere gelmeden önce genç, zinde bir görünüme sahipken, sorumluluk sahibi olunca hızla yaşlanıyorlar. Genç, dinamik görünümlerinin yerine soluk, yaşlı, donuk bir ifadeye bırakıyorlar. Peki, buna göre insan neden siyasetçi olur ki? Koltuk gerçekten insanın oturunca poposuna yapışan, bırakamayacağı bir şey mi? Bazı büyük devlet adamlarımız koltuklarını bırakırken neden ağlıyorlar? Koltukla mı doğdular ki bu kadar benimseyip sanki bir yakınlarını ya da uzuvlarını kaybetmiş gibi üzülüyorlar? Aslında normal olanı mesuliyetten kurtulduk diye sevinmek değil midir? İnsanların sürekli birbirleri üzerinde otorite kurma isteği ve bunun sonucunda da çektiği eza ve cefalar acaba sadomazohistik bir arzunun yansıması olabilir mi? Kim bilir? Geçenlerde Kızılay'da karşıdan karşıya geçiyordum. Kalabalık. Nedense yayalara 30 saniye, arabalara ise 90 saniye ayrılır burada, yani Atatürk Bulvarı'nda. Bakın, bir insan saatte ortalama 4,5 kilometre yol alır. Karşıdan karşıya geçerken bu hızı bile bulamayabilirsiniz tabii olarak. Bir araba ise şehir içi 50 kilometre yol alabiliyor. O halde hangi akla hizmetle bir yayanın iki caddeyi kalabalıkta 30 saniye içinde rahatlıkla geçebileceği düşünülüyor merak ediyorum. Tabii ki yayalar kendilerine ayrılan sürede karşıdan karşıya geçemiyor ve kırmızıya tasallut etmeye başlıyorlar. Geçenlerde yine öyle oldu. Kalabalık arasında ancak ilk caddeyi geçmeyi başarabildim. İkinci cadde ile birinci cadde arasındaki kaldırımda ise bir trafik polisi arkadaşımız görev yapıyordu. Daha doğrusu yapmaya çalışıyordu desek daha mantıklı olur. Çocukluğumda babam sürekli tekrarlardı. Trafikte lamba varsa ona uyulur, yoksa trafik polisine. Eğer ikisi de varsa yine de trafik polisine uyacaksın. Yayalara kırmızı ışık yanıyordu. Ben de bu durumda melül mahzun kalmış vatandaş gibi trafik polisinin yakınlarında bir yerde yeşil ışığı beklemeye başladım. Ne olacaktı ki yani? Altı üstü 1,5 dakika bekleyeceksin. Sonuçta bir yerlere acele bir şeyler yetiştirmiyoruz. Ayrıca nereden baksan yeni trafik yasasına göre 52 yepyeni TL cezası var kırmızıda geçmenin. Birkaç saniyede bunları düşünürken yanımdaki onlarca kişinin kırmızı ışığa ve trafik polisine aldırmadan karşıdan karşıya geçmeye başladığını gördüm. Arabalar korna çalıyor, teyzeler arabalar çarpmasın diye köşe kapmaca oynuyor, gençler yolda birdir bir ve deve güreşi benzeri hareketlerde bulunuyorlar. Trafik polisimiz ise önce düdüğünü çaldı. Çaldı, çaldı. Duymak isteyen yok. Bakalım ne olacak, ne yapacak diye bekliyorum. Düdüğünü ağzından çıkardı. Kolunu ileri doğru salladı ve "Allah cezanızı versin," dedi. Benim güzel memleketimin güzel insanları olan bizler, hepimiz her şeyi Allah'a havale ediyoruz. Şükür ki bize yardım ediyor, yoksa halimiz gerçekten harap. Neyse işte bu kalabalık caddede karşıdan karşıya geçerken edindim bu serseri sümüğü. Kolumda bir sümük ama bana ait olmadığına adım kadar emin olduğum bir sümük. Yoldan geçen biri o kalabalıkta sürmüş. Nasıl bir düşünce ve zeka düzeyiyle yapılan bir eylem olduğu sanırım malum. Ortaokul yıllarımda sınıfın tembel tayfasının sınav ertelensin diye tahtanın yakınlarına bir yere teneffüste osuruk bombası atıp sınıfı 3 gün ders göremez hale getirmeleri ve bu hadise aynı dangalak zekanın ürünü kuşkusuz. Ancak en azından şöyle iki cümle kurabiliyorum artık. Sizin hiç nereden geldiğini bilmediğiniz bir sümüğünüz oldu mu? Benim oldu. Yalnızlık. Yıllar önce bir arkadaşım bir huy edinmişti. Eline geçen kağıt paraların köşesine üç kelimeli uzun adının baş harflerini yazar, ardından o banknotla alışveriş yapardı. Benim de diğer arkadaşlarımla birlikte gıcık olduğumuz bu eylemin amacı, bir gün kendi işaretlediği paraya rast gelip gelemeyeceğini görmekti. Yıllarca buna devam etti. Her ATM'den çekilen parada o üç harfi aradı. Bizim elimizdeki paraları inceledi. Ancak maalesef o harfleri görmeye muvaffak olamadı. Halen bu işi yapıyor mu bilemem. Ancak işaretlediği paranın dolaşıma geçtikten, binlerce el değdikten sonra tekrar kendine ulaşmasının ne gibi bir doyum yaratacağı veya hangi yaraya merhem olacağını da merak etmiyor değilim. İnsan yalnızdır. Biliyorum, çok yalın ve basit bir cümle oldu ama ne yapalım, gerçek bu kadar basittir. Ne kadar geniş bir ailede olsanız, arkadaşlarınız yüzlerce de olsa gün gelir yalnız kalırsınız. Kendinizle yoldaş olursunuz. Bu insanın dönülemez kaderidir. Bu dünyada olmazsa mutlaka mahşerde yalnız kalacaksınız. Ananız babanız bile tanımayacak sizi, apışacaksınız. Tabii inancınıza göre. İnancınız değişikse ne bileyim Krishna'ya tek başınıza hare hare yapacaksınız da diyebilirim. Hiç üşenmem, elime mi yapışır? İç dünyanızda zaten yalnızsınız. Kimsenin sizi anlamadığını hissettiğiniz olmuyor mu sonuçta? Şimdilerde de bazı mesaj sayfaları görüyorum internette. Kendine, daha doğrusu gelecekteki kendine mesaj atmakla ilgili. Bir mesaj ya da elektronik posta yazıyorsun. Sana 20-30 yıl ya da istediğin başka bir süre sonra yolluyorlar. Sen de yıllar önce yazdığın gerzek mesajı okuyup, "Vay be, ne kadar genç ve eblehmişim," diyebiliyorsun. Bu gereksiz mesajlar ve köşesine isim, kısaltma veya imza ya da not karalanan paralar ne oluyor? Neden insan kendinden gelen mesajla ya da kendiyle mesajlaşmakla diyelim vakit harcıyor? Çünkü özünde yalnız, tek ve çaresiz olduğunu biliyor. Sadece tek kalacağını hissediyor, yalnızlığını biliyor. İnsan yalnızlığa atılmış bir ruhtur. Yalnızlıkla pişmeyi öğrenmeye çalışan bir organizmadır. Yalnızlığını keşfedemese zaten onu yaratanı da keşfedebilir mi? Koskoca kainatta gücü kadar mevcudiyetiyle kendini bir şey sanıp dünyalara hükmetmeye çalışabilir mi? Bu yazıyı okurken bir banknotun üzerine bir şeyler karalamak hiç geçti mi aklınızdan? Mucit olmak kolaydır. Sanmayın ki mucitler analarının karnından mucit doğuyor. Hayır, tabii ki öyle değil. Yeni şeyler keşfettikçe aslında nasıl da aciz ve cahil olduğumuzu anlıyoruz. Şu dünyada keşfedilmeyi bekleyen o kadar çok şey var ki, tüm insanlığın ömrü değil, evrenin ana sırlarını keşfetmeye, dünyadaki sırların sadece bir zerresini keşfetmeye bile yetmeyecektir. Arşimet, milattan 287 yıl önce Sicilya'da doğmuştur. Milattan evvel 212 yılında da vefat etmiştir. Doğduğu tarihten önce nasıl oluyor da ölüyor diye bir an düşündüysen 00 girizgah kısmına geri dönebilirsin. Bu amcamız ne yapmıştır, nasıl mucit olmuştur? Arşimet, hepimizin bildiği ve defalarca çocukken beynimize nakşedildiği üzere hamamda abdestini alırken hamam tasının kurnada yüzdüğünü görmüştür. Ardından bakmıştır tası batırdığında tas yukarı çıkıyor. Amanın demiştir, tas yukarı çıktığına göre su bunu kaldırıyor. Daha sonra da cıbıl cıbıl, caz çavlak dışarı fırlamış, arzı endam etmiştir. Bu mu buluş? Evet, budur buluş. Beğenemediniz mi kardeşim? Arşimet'in buluşu, tasın suyun üzerine çıktığı ve suyun onu kaldırması değildir. Bunun daha önce milyonlarca kişi görmüştür. Yüzlerce, belki de binlerce kişi aynı kurnada aynı tasla yıkanırken bunu görmüştür. Arşimet'in bulduğu şey şudur. Tası kaldıran suyun kaldırma kuvvetidir. Tasa ve eline yukarıya doğru uygulanan kuvvet suyun kaldırma kuvvetidir. Yani Arşimet'in yaptığı şey iki önerme arasında bağlantı kurmaktır. Bu arada size bir öğretici not. Önerme nedir? Aslında önerme bir iddiadır. Bu reddedilebilir ya da kabul edilebilir. Eğer siz bir konuda bir bilgi veriyorsanız o zaman bu bir önermedir. Emir, soru, istek cümleleri önerme değildir. Örneğin, "Konuş artık," cümlesi emir cümlesidir, önerme değildir. "Neden gelmedi? Keşke gidebilsem." gibi cümleler önerme olamaz. Yani her önerme bir cümledir ama her cümle bir önerme değildir. Hadi şimdi konumuza dönelim. Arşimet şu bağlantıyı kurmuştur. Tas su üzerine çıkmıştır, yüzmektedir. Artı su tası kaldırmıştır. Eşittir, tas su onu kaldırdığı için suyun üzerine çıkmıştır ve yüzmektedir. Son olarak da buna bir de formül eklemiştir. F eşittir V çarpı G. Bitti. Bu kadar basit. Arşimet artık bir mucit olmuştur ve biz onu 2200 yıl sonra bile hala saygıyla anmaktayız. Tabii bu bağlantıyı kurmak her baba yiğidin harcı değildir ve o yüzden herkes mucit olamamaktadır. Tabii mucit olunmak istenen ülke de önemlidir. Şöyle düşünelim. Arşo isimli bir arkadaşımız memleketimizde olsun ve Kurna'da tasa bakıyor durumda görülsün neler olur. Önce tuhaf tuhaf bakılır. Arkadaşları Arşo'ya laf atmaya başlar. Ne oldu lan? İlk defa mı görüyorsun taslı kurnayı? Yok da bu tası su kaldırıyor fark ettiniz mi? Arkadaşları birbirlerine şaşırarak bakarlar. Sonra da gülmeye başlarlar. Harbiden mi? Bizim taslar da suda yüzüyor. Bırak tası suyu da bir kese at be Arşo. Hadi gözünü seveyim. Bir dakika bir şey fark ettim sanırım. Ne fark ettin lan? Ne bakıyorsun oğlum? Açıkta bir şey mi gördün? Ne oluyor oğlum? Arşo iyi misin? Tuhaf tuhaf bakıyorsun. Oyraka, oyraka. Aha kafayı yedi. Dur lan. Ahan da çıplak çıplak fırladı manyak dışarı. Dedim oğlum evlendirelim dedim bunu. Bak sıyırdı dağ gibi adam oynattı. Arşo! Arşo sapık olarak damgalanmış ve hamamın az ilerisinde linç edilmiştir. Suyun kaldırma kuvvetinin keşfi için 100 yıl daha beklenmesi gereklidir. Başka bir mucidimize bakalım. Thomas Alva Edison 1847-1931 kuşkusuz 20. yüzyılın en önemli bilim ve iş adamlarından biriydi. Ailenin 7. çocuğu olan Thomas, anlayışı kıt olduğu gerekçesi ile okuldan başlar başlamaz uzaklaştırma alınca öğretmen olan annesi onu evde yetiştirmeye başladı. Bu bağlamda Edison, okulun tek düzeliğinden ve eğitim düzeninin sığlığından kurtulduğu için mucit olmuş da olabilir. Edison her ne kadar okuldaki hocaları aksini söylese de gelecekte yüzlerce buluşun patentini alacak olan zeki bir insandı. Ancak aslında Edison'un belki de en parlak yönü pazarlama yeteneğiydi. Yaptığı işlerin hemen patentini almış ve onları ticari olarak başarılı bir şekilde değerlendirebilmiştir. Şimdi muhtemelen bilmediğiniz bir konuya değinelim. Nereden bakarsanız bakın Edison aslında ampulün mucidi değildir. Evet, yanlış duymuyorsunuz. Değişik bir şekilde de söyleyeyim. Ampulü Edison keşfetmemiştir. Ampulü ilk icat eden kişi 1802'de Humphrey Davy'dir. Daha sonra Warren de la Rue, Frederick de Molins, Heinrich Goebel, Joseph Wilson, Swan ampulü geliştirmişlerdir. Bakınız buraya kadar hala Edison'un adı yok. Edison nihayet 1879 yılında yani 77 yıl sonra sahneye çıkmış ve rivayete göre 700, kimine göre 1000 deney sonunda daha önce kullanılan karbon filamanını geliştirip 13,5 saat ışımasını sağlamıştır. Olay bu. Tabii daha sonra ekibi ile bu icadının patentini almıştır ve evlerde kullanılabilirliğini sağlamıştır. Bunu da ampulün kullanım süresinin 1200 saate kadar çıkarılmasıyla başarmıştır. Franjo Henneman ise 1906 yılında tangsten filamanlı lambayı keşfetmiş ve ampul keşfine noktayı koymuştur. Meraklısına not. Tangsten İsveççe kökenli bir kelimedir. Tang ağır, sten ise taş demektir. Yani ağır taş. Diğer ismi Wolfram'dır ve sembolü W'dir. İşin özü şudur. Edison bize çocukken öğrettikleri gibi ampulün mucidi değildir. Ancak tabii ki çok büyük bir bilim adamıdır. Çünkü bu çok önemli buluşun toplumda kullanılabilirliğini sağlamıştır. Özel not. Kutsal kitabımızdaki aşağıdaki ayet 1200 yıl öncesinden sizce neyi işaret etmektedir? Elektrik lambasının icadını mı yoksa gelecekteki daha başka bir icadı mı? Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali... İçinde çera bulunan bir kandil gibidir. Çera bir sırça içerisindedir. Sırça sanki incimsi bir yıldızdır ki doğuya da batıya da ait olmayan kutlu bir zeytin ağacından yakılır. Bu öyle bir ağaç ki neredeyse ateş ona dokunmasa da yağı ışık verir. Bu nur üstüne nurdur. Allah kimi dilerse onu kendi nuruna yöneltip iletir. Allah insanlar için örnekler verir. Allah her şeyi bilendir. Nur suresi 35. İşin özü şudur. Mucit olmak kolaydır. Sadece fırsatları değerlendirmeyi bilmek gerekir. Doğru yerde, doğru zamanda olur ve gözünüzü açık tutarsanız ortalama bir zeka ile mucit oluverirsiniz. Dev cüceler. Bazı önemli konuları önemsemiyoruz. Bazı saçma sapan konuları ise dünyanın en önemli meselesi haline getirebiliyoruz. Kaos teorisini bilir misiniz? Önemsiz görünen şeyler aslında bu teoriye göre çok önemli şeylerdir. Eğer kaos teorisi doğru ise her şeyi abartma hakkına sonsuza kadar sahibiz demektir. Bu teori en iyi kelebek etkisi ile açıklanır. Edward N. Lorenz'in hava durumu ile ilgili verdiği bu örneğe göre Amazon ormanlarında masum bir kelebeğin kanat çırpması Avrupa'da fırtına çıkmasına sebep olabilir. Yani ufak ve önemsiz görünen bir değişiklik muazzam ve öngörülemez bir kaosa yol açabilir. Bu durum tabii ki çok korkutucu. Düşünsenize arkadaşınızın yanlışlıkla yerlenmesi Allah muhafaza sizin tüm kainatla birlikte mahvınıza neden olabilir. Bana göre ise tartışılan şeylerin çoğu gereksiz yere abartılan şeyler. Gazetelerde, televizyonlarda o kadar anlamsız şeyler konuşulup aşırı değer veriliyor ki şaşırıyorum. Bazen kendimi rüyada gibi hissediyorum. Embesilce konuların konuşulduğu bir hayal aleminde konulara yabancı bir şekilde seyri sefer eğiliyorum. Yıllar önce canlı yayınlanan bir müzik programında çok mühim bir hanım sanatçımızın çocuk doğuracağı ve çocuğun cinsiyetinin henüz yüce medyaya açıklanmadığı konu ediliyordu. Bir muhabir eline mikrofonu almış, gebeş gebeş de sırıtarak halkın arasına karışıyor ve aynı soruyu tekrarlayarak gazetecilik yapıyordu. Bildiğiniz gibi, nokta nokta hanım hamile. Sizce erkek çocuk mu, kız çocuk mu doğursun? Ben ise hayretler içinde uzadıkça uzayan bu konuşmaları dinliyordum. Gerçekten gün içindeki olağan esnemeler ya da burun kaşıntıları kadar bile önem arz etmeyen bu konu hakkında insanlarımız ciddi ciddi tartışıyordu. Bence erkek olsun çocuğu, ona erkek çocuk yakışır. Böyle bir hanımın hanım kızı olmalı. İkiz olmalı, evet ikiz doğursun. Artık varoş olarak nitelendirilen kenar mahalle evlerinden birinin önünde bir kadına aynı soruyu yönlendirdiler. Cevap ilginçti. Nokta nokta hanım ne doğursunmuş? Ne doğuracak? Cehennemin dibini doğursun. Her gün televizyonda göre göre bıktık. El verir. Yeter, yetişir artık. Günümüzün şan şöhreti bana çok bayağı geliyor. Yıllar önce bir panelde ünlü bir konuk okuduğum üniversiteye gelmişti. Soru sormak isteyenler dendiğinde kimse tek kelime konuşamamıştı. Ben ardı ardına 3-4 soru sorunca ve panel sonrasında o ünlü kişiyle sohbet edince nedense çevremdekiler cesaretime şaşırdı. Sanki uzaylı bir türle ilişki kurmuştum. Bir insana salt ünlü olduğu için hayranlık duymak hiç de zeka ürünü bir hadise değildir. Bir insanın sanatına, eserlerine, becerisine ilgi duyulabilir, hayran olunabilir. Ancak bir şarkıcının konserinde donların havada uçuşması, bayılmak, haykırmak, imza günlerinde saatlerce sıralarda beklemek, dükkan önlerinde sabahlamak, izdihamda birbirini ezmek mantıksızlığın dik alasıdır. Esasen şunu belirtmek gerekir. Kabız olduğunda ıstırap çeken, kuru fasulye ve turp yediğinde karnındaki yoğun gazdan kıvranan ve senin benim gibi tuvalette hacet gideren bir insan olduğuna ya da kızına hayranlık duymak, sana tapıyorum, sen benim idolümsün, gerçek kelime anlamı puttur gibi saçmalıklar ve zırvalamalar denizinde yol almak en basit anlatımla angutluktur. İnsan zekidir ama maalesef yalnızdır. Bilime, dine, şana, şöhrete, paraya, siyasi ve ekonomik sistemlere daima bu yalnızlığın sonucunda ulaşılmıştır. En etkili eserler en asosyal dönemlerde kotarılır. Kimisi bu yalnızlığa alışır, kendisiyle sohbete başlar. Kimisi ise alışamaz ve diğer yalnızlardan medet umar. Bu dönemde de Thomas Hobbes'un Homo homini lupus, insan insana kurttur lafı hevesi kursakta bırakır. Haydi siz de son iki cümlenin manasını çözmek için tekrar okuya durun bakalım.